şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. ABD'nin Esad'la masaya oturmaya hazırlandığına yönelik tartışma hem Türkiye'de hem dışarıda yoğun bir şekilde devam ediyor. Washington yönetimine Suriye politikasında verdiği değişiklik sinyali soruyu gündeme taşıdı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye krizini devlet başkanı Esad'la müzakere etmek zorunda kalacaklarını söyledi. Çatışmayı sona erdirmek için diplomatik süreci yeniden canlandırmanın yollarını arıyoruz dedi Kerry. Ve Esad'ın müzakerelere girmesi için çaba harcadıklarını da söyledi. Ancak Psaki'den bu sözlere bir açıklama geldi. Esad için Suriye'de bir gelecek olmadığı belirtildi. Amerikan yönetiminde ilginç bir iki başlılık olduğu anlaşılıyor. CIA Başkanı John Brennan, hiçbirimiz Rusya, koalisyon ve bölgedeki ülkeler Şam'daki hükümetin çökmesini istemiyoruz dedi. Öte yandan bu da tartışmanın derinliğini aynı zamanda gösteriyor. Amerikalıların bir karar vermek üzere olduğu anlaşılıyor. Rusya'da Nisan ayı başında Esad yönetiminin temsilcileri ile Suriye muhalefetini buluşturmaya hazırlanıyor. Moskova bu toplantıya Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura'yı da davet etti. Suriye yönetimi ve muhalefetinden heyetler en son Ocak sonunda Moskova'da buluşmuştu. Gayri resmi formattaki görüşmeler taraftar arasında yeniden diyalog kurulmasına yardımcı olmuştu. Suriye krizinde umutlar Rusya'ya bağlandı. Bu açıklamada Şam merkezli muhalif çoğulcu toplum hareketi lideri Randa Kassis'ten geldi. Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Kassis, "Bu krizde Rusya olmadan bir yere varamazsınız. Ruslar Suriye için umudu temsil ediyor." dedi. Kırım'ın 60 yıl sonra Rusya'ya bağlanmasına yönelik referandumun yıl dönümü, yani 16 Mart 2014'te kutlanan yıl dönümü ne ilişkin tartışmalar ve kutlamalar da bir yandan devam ediyor. Kırım'da özellikle büyük coşku vardı. Başkent Simferopol ve Sivastopol'de sokaklar Rusya bayrağı ve renkli çiçeklerle süslenmişti. Kırım Başbakanı Sergey Aksenov, Kırım'ın bir daha asla Ukrayna'ya bağlanmayacağını belirtti. Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti, Ramazan Kadirov'dan da benzer açıklamalar geldi. Kadirov, Kırım halkının referandumda Rusya ile birleşme kararı vererek doğruyu seçtiğini söyledi. Ukrayna'nın doğusu ise karıştı. Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait bir tank bir anne ile 8 yaşındaki çocuğu ezdi. Ukrayna ordusunun kontrolündeki Konstantinovka kentinde yaşanan olayda çocuk hayatını kaybetti. Anne ağır yaralı. Ukrayna polisine ise öldürme yetkisi verildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı danışmanı Anton Gerashenko, Konstantinovka'daki olayların ardından polise gerçek mermi kullanma yetkisi verildiğini açıkladı. Ukrayna ordusunun da teyakkuzda olduğunu belirtelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgız mevkidaşı Almazbek Atambayev ile görüştü. Gündemde Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne adaylık süreci vardı. Kırgız ekonomisinin birliğe adapte edilebileceğini söyleyen Putin, "Nihai hedefimiz Kırgızistan ekonomisini Rusya, Belarus, Kazakistan ve Ermenistan ekonomileriyle uyumlu hale getirmek. Bu ulaşılması mümkün bir hedef." dedi. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından Kerim Has ile Şangay İşbirliği Örgütü etrafındaki forumun 10. yıl toplantılarını konuşacağız. Burada örgütün Avrasya için getirdiği perspektifi, ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği ile Şangay İşbirliği Örgütü'nün ilişkilerini, birlikte var olmalarının anlamı da bu sohbetin bir parçası olacak. Müslüman kardeşlerin liderine Mısır'da idam cezası verildi. Anonymous IŞİD bağlantılı 9200 Twitter hesabını deşifre etti. IŞİD tarihi de yok ediyor. İsrail'de ise bugün seçim vardı. İsrail'deki parlamento seçimleri öncesi Benjamin Netanyahu, "Seçilirsek Filistin devleti diye bir şey olmayacak" dedi. Seçimdeki son kozunu böyle kullandı. Afganistan'da protestocuların üzerine ateş açıldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ı ülkesine davet etti. Bu davete olumlu yanıt verdiği belirtiliyor. Pakistan'da kalabalık bombacıyı linç edip yaktı. İran'ın eski lideri Ali Ekber Haşimi Rafsanjani'nin oğlu Mehdi Haşimi'ye siyasi yolsuzluk suçlamalarıyla hapis cezası verildi. İspanyol bir eski rehine de IŞİD'i anlattı. El Mundo gazetesine konuştu. Hayli ilgi gören bir söyleşi oldu bu. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Kerim Has'la Şangay İşbirliği Örgütü'nü konuşacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde Ukrayna, Orta Doğu sıcak olayların biraz dışına doğru gideceğiz. Konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından Kerim Has hocamız. Yeni kararlar eşiğinde Şangay İşbirliği Örgütü Kovadis başlıklı usak.org.tr adresinde yayınlanan yazısıyla ilgili, Şangay İşbirliği Örgütü ile ilgili yazı sohbetimizin konusu olacak. 10-12 Mart tarihleri arasında Şangay İşbirliği Örgütü Forumu 10. yıl toplantısı yapılmıştı. Bu toplantıdaki kararlar, toplantıya ilişkin izlenimlerini konuşacağız. Hoş geldiniz Kerim Hocam.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler hocam. Evet, siz bu toplantıyı izlediniz, yanılmıyorum değil mi hocam?
Evet, tabii. Katıldım.
Hem toplantıya ilişkin izlenimleriniz, hem de kararlar alındı, hem de örgütün önemi ve değerine ilişkin dünya siyasetinde oynayacağı ya da hedeflediği role ilişkin hayli aydınlatıcı bir yazı bu ve örgütü bu gözle izlemekte önemliydi. Soruyorsunuz Kovadis diye. Sorunuzun sebebiyle başlayalım isterseniz hocam.
Şimdi tabii bu toplantı 10-12 Mart tarihleri arasında Rusya'nın Batı Sibirya bölgesinde Ханты-Мансийск özel bölgesinin başkenti yine Ханты-Мансийск şehrinde gerçekleşti. Şangay İşbirliği Örgütü Forumu adı altında gerçekleşiyor. 10. defa düzenlendi bu toplantı. Bu forumun özelliği açıkçası Şangay İşbirliği Örgütü'nün tam üye ülkeleri ve onun haricinde gözlemci ülkeler ve bir de diyalog ortağı ülkelerinin önde gelen think tanklerinin ve uzmanlarının bir şekilde buluşup fikir alışverişinde bulunup uzmanlar düzeyinde Şangay İşbirliği Örgütü'nün liderler zirvesine bir manada hazırlık aşaması olarak bir vizyon çizme maksadıyla kurulmuş, gerçekleşmiş bulunuyor. Bu forum özellikle dediğim gibi Türkiye'nin önde gelen think tanklerinden uzmanların katılması ve üniversitelerinden uzmanların katılması ile gerçekleşiyor. Şimdi tabii bu biliyorsunuz Temmuz ayında, önümüzdeki Temmuz ayında Rusya'nın yine Ufa şehrinde Şangay İşbirliği Örgütü'nün 15. toplantısı olacak liderler düzeyinde. Buna hazırlık bağlamında gerçekleşmiş bir toplantı. Burada tabii özellikle Şangay İşbirliği Örgütü 2001 yılında Şangay Beşisi, daha doğrusu 96 yılında Şangay Beşisi olarak yola çıkmıştı Şangay İşbirliği Örgütü. Daha çok 96 yılında biliyorsunuz o dönem itibariyle Rusya Dışişleri Bakanı Primakov'un bir Çin'e olan bir açılımı vardı. Ve bu bağlamda sınır anlaşmazlıklarını, yine Orta Asya'da ortaya çıkan sınır anlaşmazlıklarını çözme maksadıyla Şangay Beşisi isimli yapı kurulmuştu. Daha sonradan bu 2001 yılında farklı ihtiyaçlarının ortaya çıkmasıyla Şangay İşbirliği Örgütü'ne dönüştü. Bu yılda dediğim gibi bu Rusya'nın Ufa şehrinde Temmuz ayında liderler 15. liderler zirvesi gerçekleşti. Şimdi tabii baktığımızda bu toplantıda alınan kararlar veya önceki toplantıda alınan kararların bir manada Şangay İşbirliği Örgütü'nün örgütüne gelecek perspektifi çizdiğini görüyoruz. Bu toplantıyı önemli kılan hususlardan birisi de birisi açıkçası şuydu. Özellikle en çok tartışılan toplantıdaki hususlardan birisi Hindistan ve Pakistan'ın örgüte dahil olması söz konusu yeni dönemde. Özellikle genel olarak yine dediğim gibi güvenlikten ekonomiye, eğitim ve sosyokültürel alandaki işbirliğinden genişleme perspektifine kadar ve yine ortak projeler, Kalkınma Bankası, Kalkınma Fonu, Araştırma Fonu gibi ortak projelerin tartışıldığı bir toplantı oldu. Genel olarak bu şekilde çerçevesini çizebiliriz toplantı.
Bu örgütü biz Türkiye'de konuştuğumuzda genellikle Avrupa Birliği ile bağlantılı konuşuyoruz. Yine Amerika'nın Asya'daki çıkarlarıyla uyum ya da uyumsuzluk, oradaki çatışma noktaları ekseninde konuşuyoruz. Bir de üyelerin birbirleriyle ilişkileri. Bu çerçeveden baktığımızda özellikle birliğin özellikleri yöneldiği gelecek açısından Batı blokuyla, başını Amerika'nın çektiği Batı blokuyla bir rekabet fikrini içeriyor sanıyorum ve bu yönde Türkiye'de de tartışıldı. Türkiye'nin üyeliği de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde söylediği sözlerden ötürü gündeme gelmişti. Bu yönde tartışmalar var mıydı?
Şimdi tabii Türkiye'de özellikle dediğiniz gibi başbakan dönemindeyken Sayın Erdoğan'ın bazı açıklamaları olmuştu Putin'le görüşmesinde. Şangay İşbirliği Örgütü'ne vize alın tarzında. Şu an itibariyle aslında Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü ile ilişkisi diyalog ortağı şeklinde. Şangay İşbirliği Örgütü'nün 6 tane üyesi, tam üyesi var. Çin ve Rusya haricinde bu üyeler Türkmenistan hariç 4 Orta Asya ülkesi. Bunların haricinde 5 adet gözlemci üyeler var. Bunlar Hindistan, Pakistan, Afganistan, Moğolistan ve İran olmak üzere 5 gözlemci üye. Ve bunların haricinde de Türkiye, Sri Lanka ve Belarus olmak üzere 3 tane de diyalog ortağı üyeleri var Şangay İşbirliği Örgütü'nün. Tabii Türkiye'nin böyle bir manada Türkiye'de Şangay İşbirliği Örgütü belki Avrupa Birliği'ne bir alternatif olarak tartışılmıştı uzun bir süre. Ancak gelinen noktada zannediyorum şöyle bir fikir ortaya çıktı. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini veya Batı bloğu ile ilişkilerini çok fazla akamete uğratmadan Şangay İşbirliği Örgütü ile gerek siyasi olarak gerekse ekonomik planda geliştireceği yeni işbirliği olanakları hem dış politikasında hem ekonomik açılımında önemli manevralar sağlayabilir Ankara'ya. Bu açıdan daha çok yaklaşılıyor diye düşünüyorum Şangay İşbirliği Örgütü'ne. Tabii örgütün nasıl gelişimine baktığımızda da şöyle bir durum öne çıkıyor. Özellikle 96-2001 yılları arasında dediğim gibi sınır anlaşmazlıkları üzerine yoğunlaşmışlardı ülkeler. Daha sonradan Özbekistan'ın da devreye girmesiyle, örgüte üye olmasıyla örgüt farklı bir mahiyete büründü. Ve özellikle 2002 yılında biliyorsunuz Afganistan'a NATO'nun bir çıkarması söz konusu 2001 yılında. Daha sonrasında 2002 yılında özellikle Orta Asya'da radikal akımların güçlenmesiyle Şangay İşbirliği Örgütü bağlamında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bölgesel terörle mücadele merkezi kuruldu. Daha sonrasında baktığımızda örgütün gelişimine şöyle bir seyir izliyor. Halbuki Şangay İşbirliği Örgütü daha çok ekonomik planda gelişme gösterme amacı güderken aslında de facto olarak sahada daha çok güvenliği ön plana çıkardığını gördük. Biz bu geçtiğimiz 10-12 sene içerisinde özellikle 2013 yılına kadar işte 2002 yılında bölgesel terörle mücadele merkezinin kurulması sonrasında 2005 yılında biliyorsunuz Özbekistan'da yine Andijan olayları gerçekleşmişti. Bu olaylardan sonra Şangay İşbirliği Örgütü liderler düzeyinde bir açıklama yayınlayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Özbekistan'dan askeri üssünü boşaltmasını talep etmişti. Ve bundan sonra zaten özellikle 2005 yılında yine Barış Misyonu adı altında askeri tatbikatlar başlatılmıştı. Ve bu tatbikatların özellikle hem coğrafi olarak hem asker sayısı olarak kapsamının büyütülmesi özellikle Batı medyasında ve Batı dünyasında Şangay İşbirliği Örgütü'nün acaba NATO karşıtı bir bloğa mı dönüşeceği şeklinde bir algı oluşturdu. Tabii bunlar hep neticede güvenliğin ön plana çıkmasını netice verdi. Yine özellikle bu NATO'nun 2014 sonrası Afganistan'dan çıkması ve yine biliyorsunuz IŞİD'in Orta Doğu'da boy göstermesi, tabii bu IŞİD'in özellikle Orta Asya ülkelerinden olsun gerek dünyanın diğer ülkelerinden de önemli sayıda militan devşirdiği biliniyor. Ve yine Orta Asya'dan da özellikle 4000'den fazla söyleniyor militan IŞİD'e geldi, IŞİD'e aktı. Suriye ve Orta Doğu'da, Irak'ta savaşıyorlar bu insanlar. Yine Çin'den de yaklaşık 150-200 civarında IŞİD militan olduğu söyleniyor. Yine Rusya'nın da böyle bir derdi söz konusu. Özellikle 2000'e yakın IŞİD militanının Rusya'dan gelen Rusya vatandaşı IŞİD militanının Orta Doğu'da savaştığı ifade edilmişti. En son Rus istihbaratı tarafından resmi olarak. Tabii bunlar hep neticede yeni tehditlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Güvenlik bağlamında. Belki güvenlik bir manada çok fazla arka plana düşmeden ancak bir de Şangay İşbirliği Örgütü'nün vizyonu değiştirdiği açıkçası ben gözlemliyorum. Özellikle 2013 sonrası biliyorsunuz Rusya'nın da Putin'in belki kendi inisiyatifiyle ortaya çıkardığı Avrasya Ekonomik Birliği projesi gündeme geldi ve ondan sonra 2015 bu yılbaşı itibariyle biliyorsunuz bu Avrasya Ekonomik Birliği artık faaliyet göstermeye başladı. Öte taraftan Rusya'nın bu projesine ek olarak diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin de Asya Pasifik bölgesindeki ortaklarıyla Transpasifik ortaklığını hayata geçirmeye çalıştığını biliyoruz. Ve bu iki projenin de aslında baktığımızda Çin'i devre dışı bıraktığını, Çin'i çok fazla kendi içerisine eklemlemek istemediklerini görüyoruz. Tabii bunlar hep Çin'in de bir manada yeni bir inisiyatif geliştirmesine neden oldu bence. Ve burada özellikle yeni Çin Devlet Başkanı 2012 sonlarında göreve gelmişti ve geldikten sonra ilk ön plana çıkardığı dış politikadaki projelerinden bir tanesi yeni İpek Yolu ekonomik kuşağı ve bunun bir de deniz boyutu olan Deniz İpek Yolu projesini ön plana çıkardı. Bunlar daha çok entegrasyonist projelerden ziyade Avrasya Ekonomik Birliği gibi Transpasifik Ortaklığı gibi entegrasyonist amaç güden projelerden ziyade daha çok ekonomik liberalleşmeyi ön plana çıkaran, ticaretin kolaylaşmasını ön plana çıkaran bir projelerdi bunlar. Çin'in öne çıkardığı. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Çin'in inisiyatifiyle özellikle bu projenin gerçekleşecek olması ve dediğim gibi bu yeni projenin gündeme gelmesi Şanghay İşbirliği Örgütü'nde de bir manada güvenlikle birlikte belki de ekonominin ön plana çıkmasına neden oldu ve özellikle 2013 sonrası Şanghay İşbirliği Örgütü'nde hem liderler düzeyinde hem dediğim gibi bizim de katıldığımız bu forum düzeyinde özellikle ticari ekonomik hususlar çok fazla tartışıldı. Ne tarz projeler gündeme gelebilir, ne tarz yeni projeler söz konusu olabilir şeklinde bir yaklaşım sergilendi. Öte yandan tabii ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Özellikle Şanghay İşbirliği Örgütü'nde Rusya Çin'i bir manada netice itibariyle Çin'in Orta Asya nüfuzu, ekonomik nüfuzu söz konusu. Özellikle 91 sonrası ve bilhassa 2000'li yıllarda. Tabii bu Şanghay İşbirliği Örgütü içerisinde güvenlik planının öne çıkması, güvenlik boyutunun öne çıkması özellikle son 10 yılda bu Şanghay İşbirliği Örgütü'nün de ortak ekonomik projelere odaklanmasına engel oldu. Aslında baktığınızda bu 2001 ve 2013 yılları döneminde Orta Asya'da ortak bir büyük çapta ekonomik projenin gerçekleştiğini görmüyoruz. Ancak bu son dediğim gibi 1-2 yıldır bazı projeler gündemde. Özellikle Moskova'dan Pekin'e hızlı tren hattına Çin'in dahil edilmesi söz konusu. Bu müthiş bir yatırım gerektiriyor. 200 milyardan fazla yatırım gerektiriyor. Öte yandan Kalkınma Bankası'nın, Şia bünyesinde Kalkınma Bankası'nın kurulması yine söz konusu. Biliyorsunuz öte yandan BRICS bünyesinde de bir Kalkınma Bankası kurulacak. Ve bununla birlikte iki Kalkınma Bankası üyelerine de baktığımız zaman zaten aslında Çin, Hindistan ve Rusya'nın da dahil olduğu örgütler bunlar. Bu tabii bir açıdan artık ekonominin de Avrasya'ya bir manada ilk planda dönüşü olarak yansıyor diyebiliriz genel olarak.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından Kerim Has idi. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 10. yılında düzenlenen foruma hem katıldı hem de görüşlerini, gözlemlerini ve foruma ilişkin, toplantıya ilişkin bakışını, perspektifini kaleme aldı. usak.org.tr adresinden bu yazıya da ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Kerim Hocam katılımınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim Ali Bey.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
В нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.